Ayrım 5. Yetişin Çocuklar. Selçuk Şirin. Sayfa 59. İhmalkar, ilgisiz ebeveynlik. İlgisiz ya da ihmalkar ebeveynlik tarzını benimseyen ebeveynler ne çocuklarının ilgi ve ihtiyaçlarına gerektiği gibi karşılık veriyor ne de onlar üzerinde bir kontrol kuruyorlar. Bu tarz ebeveynler çocuklarından çok az talepte bulunduklarından çocuklarını etkilemekte başarısız olurlar. Çocuklarının ihtiyaçlarını görmezden geliyor ve hayatlarını çocuklarına göre değil kendilerine göre düzenliyorlar. Daha önce bahsedilen çocuk yetiştirme tarzları arasında çocuklar üzerinde en olumsuz etkiye sahip tarz ilgisiz ebeveynlik tarzı. O nedenle bu tarzı ihmalkar ebeveynlik de deniyor. Bazı ebeveynlerin bu tarzı çocuk yetiştirme konusunda kendilerini yetersiz bulduğu için de tercih ettiği görülüyor. Tahmin edeceğiniz gibi ihmalkar ebeveynler tarafından yetiştirilen çocuklar pek çok sorunla karşılaşıyor. Bir taraftan kimi zaman temel ihtiyaçları bile karşılanmadığı için bu tarz ortamlarda yetişen çocuklar hem fiziksel hem de duygusal olarak akranlarından daha geride kalıyorlar. İlgisiz büyüyen çocuklar hem okul yıllarında başta öğretmenler ve akranlarla olmak üzere sorunlar yaşıyor, hem de sonraki yıllarda başka yetişkinlerle iletişime geçmekte güçlük çekiyorlar. Öyle olduğu için de özellikle ergenlik döneminde bu tarz ebeveynler tarafından yetiştirilen çocuklar bir taraftan kötü alışkanlıklara meyil ederken diğer taraftan sosyal ilişkilerinde sıkıntılar yaşıyorlar. Çocuk yetiştirme tarzlarını değerlendirirken akılda tutulması gerekenler. Baumrind'in belirlediği çocuk yetiştirme tarzları son 30 yıldır bu alandaki çalışmalar için ölçüt kabul edildi. Birçok araştırma Baumrind'in yaklaşımını haklı çıkarsa da birkaç önemli noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu kitap akademik bir yayın olmadığı için çok kuramsal bir tartışma açmak istemem. Ancak Baumrind'in kategorileri değerlendirirken ilk olarak bu modelin belirli kültürel ve tarihsel koşulların ürünü olduğunu vurgulamama müsaade edin. Bu şu demek, Baumrind'in çalışması büyük ölçüde modern bir toplumda yaşayan orta sınıf ebeveynlere dayanıyor. Bu nedenle farklı gruplara uygulanması eksik sonuçlar doğurabilir. Eğer çocuk yetiştirmeyi çocuklarımıza hayatta başarılı olmak için ihtiyaç duydukları kritik becerileri kazandırmak olarak tarif edersek, bu becerilerin ortamdan ortama, kültürden kültüre değişkenlik arz edeceğini kabul etmeliyiz. Örneğin Baumrind'in 4 kategorisinin köy ortamında ya da aşırı yoksulluk ortamında ya da mülteci ebeveynler için pek geçerli olmayacağını söylemeye gerek yok. Her kuramsal çerçevenin bir sınırı var. İkinci olarak Baumrind'in çocuk yetiştirme tarzları değişmez birer etiket değildir. Çocuk yetiştirme tarzları ebeveyn çocuk yetiştirme konusunda daha fazla deneyim kazandıkça değişebilir. Örneğin ilk çocuklarını otoriter tarzla yetiştirmiş bir ebeveyn, sonraki çocuklarında bu tarzı izin verici tarza çevirmiş olabilir. Ebeveynler aynı zamanda çocuk yetiştirme tarzlarını farklı bir kültürel ortama taşınma ya da işsizlik gibi değişen sosyal ve ekonomik koşullara göre de değiştirebilirler. Çocuk yetiştirme uygulamaları aynı zamanda çocuk ile ebeveynin mizaçları arasındaki uyumdan da etkilenir. Çocukların çocuk yetiştirme süreçlerinde pasif oldukları konusundaki eski anlayışın aksine yeni teoriler çocukların düşünülenden çok daha aktif bir şekilde ebeveynin çocuk yetiştirme tarzını etkilediğini ortaya koyuyor. Özetle her ebeveynin çocuk yetiştirme tarzı çocuktan çocuğa ve zamanla değişebiliyor. Üçüncü olarak bu kategoriler oldukça kaba çizgilerle ayrılıyor. Oysa çocukları olduğu gibi bireyleri de anne babaları da bu kadar kalın çizgilerle birbirinden ayırmak güç. Her anne babanın kendine özgü bir çocuk yetiştirme tarzı var. O tarzın içinde yukarıdaki kategorilerden biri daha baskındır muhakkak. Ama biraz daha dikkatli bakınca her anne babada başka tarzların da izi vardır. Sonuçta olması gereken her anne babanın kendi çocuğunun yaşına, mizacına ve tabii ki kendi ruh haline göre zaman zaman farklı tarzları kullanabiliyor olmasıdır. Hiçbir ebeveynin tek bir tarza sürekli bağlı kaldığı söylenemez. Çocukların sosyalleşme sürecinden tüm kültürlerde kabul gören beklentiler olsa da her kültürel grubun çocuk yetiştirme tarzları birbirinden farklıdır. Çocuk yetiştirme tarzları büyük ölçüde ebeveynlerin toplumun başarılı bir bireyi olarak çocuklarını büyütmenin uygun yollarına olan inançlarına bağlıdır. Çocuk yetiştirmenin doğru veya yanlış bir tarzı yoktur. Bu nedenle çocuk yetiştirme tarzı çocuğun içinde bulunduğu kültürel ortama uyumuyla ilişkilendirilerek düşünülmelidir. Bununla birlikte demokratik ebeveynlik gibi bazı çocuk yetiştirme tarzlarının çocukların evde ve akran grubundaki sosyal yeterliliğini geliştirmek için diğer ebeveynlik tarzlarından daha iyi çalışacağını söylemek mümkündür. Daha önce de belirttiğim gibi bu tarz çoğunlukla orta sınıf görece eğitimli aileler için geçerlidir. Çokça sevgi ve sıcaklıkla harmanlanan ölçülü ebeveyn kontrolü çocukların içinde bulundukları topluma uygun birer birey olarak yetişmelerine yardımcı olacaktır. Ebeveyne not: bizim de milli bir çocuk gelişim araştırmamız olsun. Bu kitapta yer alan pek çok çalışma yurt dışındaki kaynaklardan alınıyor. Bu çalışmaların önemli bir kısmı her devletin kendi içinde kurduğu çocuk gelişimini destekleyen devlet fonlarıyla gerçekleştiriliyor. Örneğin Amerika'da National Institute of Health, Ulusal Sağlık Enstitüsü, her sene milyarlarca dolarlık bütçesiyle bu alandaki araştırmacıları destekliyor. Bu araştırmalar içinde özel bir alan var ki orada her ülke kendi içinde bir grup çocuğu doğum öncesinden alıp tabir caizse ölüm döşeğine kadar takip ediyor. Bir nevi milli araştırma projesi oluyor bu çalışmalar. Örneğin bu kitapta da detaylarını okuyacağınız Dunedin araştırması Yeni Zelanda'da bir şehirde doğan herkesi alıp onları belli aralıklarla ölçüyor. Bilimsel olarak boylamsal dediğimiz bir deseni var bu çalışmaların. Bu bağlamda her modern ülkenin en az buna benzer bir milli araştırması var. Mesela Almanya'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin 50-60 yıl devam eden ulusal araştırmaları var. Bizde maalesef böyle milli bir araştırma yok. Bir ilçede doğan tüm çocukları belli aralıklarla takip ettiğimizi, Türkiye'de çocuk olmak, ergen olmak, yetişkin olmak üzerine veriler topladığımızı, o verilerin eğitimden sağlığa pek çok alanda bize ışık tuttuğunu hayal edin. Çocuklarımıza ve ülkenin geleceğine bundan daha faydalı bir yatırım olabilir mi? O nedenle burada açtığım şu küçük pencereden heyecanımı sizinle paylaşmak istedim. Bizim de artık bize yakışan ulusal bir veri tabanımız olsun. Eğitimci, psikolog, pediatri uzmanı, hemşire, sosyolog ve antropologlar başta olmak üzere çok disiplinli bir ekip bir araya gelerek bu araştırmayı gerçekleştirebilir. Böylesine çok boyutlu bir veri tabanı olmadan bu yüzyılda çocuklarımız için neyin iyi, neyin kötü olduğunu anlamamız başkalarının verilerine bağlı kalmaya devam edecek. Bu durumu değiştirmek elimizde. Önce hayal ederek sonra talep ederek başlayabiliriz. Babalık çocuk yetiştirmeyle başlar. Bu kitabı sadece anneler için yazmadım. Derdim babaları da aile fotoğrafının içine almak, onları da çocuk yetiştirme sürecinin asli bir parçası olarak görmek. Bu öyle söylendiği kadar kolay bir şey değil. Çünkü pek çok klasik çocuk gelişim araştırması bile anneler üzerine. İşte şimdiye kadar bu kitapta sizinle paylaştığım 3 temel araştırma, mizaç, duygusal bağ ve ebeveynlik tarzı üzerine yapılan bilimsel çalışmaların neredeyse tamamı anne odaklı. Ancak o çalışmaların tamamı geçen yüzyıldan kalma. Artık eskiden sorduğumuz her soruyu bu sefer babaları da hesaba katarak yeniden yanıtlıyoruz. Son dönemde bilimsel yayınlara baktığımda en çok gözüme çarpan konu babalara dair olan çalışmalar. Bir baba olarak bu beni oldukça memnun ediyor. Nihayet biz de çocuklarımızın olduğu fotoğrafa giriyoruz. Bu yüzyıl çocuk gelişiminde babaların yüzyılı olacak. Merhum hocam Çiğdem Kağıtçıbaşı bizde çocuk gelişimine en çok kafa yoran, bu alanda dünya çapında ses getiren yayınlar yapmış olan bir psikolog. Kendisiyle vefatından önce kendi evinde yaptığımız son sohbet Türkiye'de babalık üzerineydi. O da uzun yıllar anne çocuk üzerine çalışma yapmış biri olarak artık babalara rotayı çevirmişti. Bu amaçla başlattığı AÇEV babalık araştırması kendisi vefat ettikten sonra yayımlandı. Bu araştırma bildiğim kadarıyla Türkiye'de babaların ebeveynlik rolü üzerine yapılan en kapsamlı çalışma. Hem derinlemesine mülakatlar hem de 51 ilden 3235 babayla yapılan ankete dayanan bu önemli çalışmada Çiğdem Hoca ile Yılmaz Esmer hocamın da bulunması benim verilere olan güvenimi arttırıyor. Tamamı internet ortamında mevcut ve her babaya muhakkak tavsiye ederim. Şimdi gelin bu rapordaki veriler ışığında bir gezintiye çıkalım. Bakalım bizim erkeklerimiz babalık vazifesini ne kadar yerine getiriyor? İlgili babalık nedir? Araştırma pozitif babalık özelliklerini ilgili babalık olarak tanımlıyor ve bunu da 3 boyut altında değerlendiriyor. Bakım, kontrol ve yakınlık. Babanın çocuk bakımından sorumlu olduğu davranışlara bakım, çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun olarak kural ve sınır oluşturmasına kontrol, çocukla karşılıklı ve yakın bağ kurmasına da yakınlık davranışı deniyor. Araştırma bu çerçevelerinin her biri için ayrı ayrı bir ölçüm yapmış. Şimdi bu 3 çerçevede bakalım durumumuz nedir? Babalar çocuk bakımını kendi işi olarak görmüyor. Araştırmaya katılan babaların %90'dan fazlası anneyi çocuk bakımının asli sorumlusu olarak görüyor. Mesela babaların yarısı çocuğunu hiç tuvalete götürmemiş. En temel ihtiyaç bu. Tahmin edeceğiniz gibi babaların 1/3 biri çocuğunun altını hiç değiştirmemiş. Benzer şekilde 3 babadan biri çocuğunun tırnağını hiç kesmemiş. Anlaşılan hem enerji hem de özen isteyen bu işlerin tamamı annelere devredilmiş durumda. Yasaklama babayla başlıyor. Araştırma 4 ile 10 yaş arasında çocuğu olan katılımcı babaların en sık uyguladığı cezalandırma yöntemi ise yasaklama. Babaların sık sık ve her zaman yasak uygulama oranı %33. Yani her 3 babadan biri yasaklama üzerinden çocuklarına sınır koymaya çalışıyor. Ancak sözel şiddet oranı yasaklamadan sonra en sık başvurulan kontrol yöntemi. Her şeye rağmen maalesef fiziksel şiddet içeren cezalar az da olsa bir grup için temel kontrol mekanizması. Neredeyse her 10 babadan biri çocuğunu kontrol etmek için maalesef fiziksel şiddete başvuruyor. Tabii sonuçta kişilerin kendi beyanı üzerine kurgulanmış bir araştırmadan elde edilen sonuçlar bunlar. Tahminim bu oranın gerçek uygulamada biraz daha yüksek olabileceği. Her durumda 10 çocuktan biri bile olsa, tek bir çocuk bile olsa fiziksel şiddete maruz kalan çocuk oranı hayli yüksek. Beklenen bu rakamın 0 olması. Bütün bu verilere rağmen babalar genel olarak kendilerini çocuklarına çok yakın hissediyorlar. Ancak bu yakınlığın davranışsal göstergelerine baktığımızda karşımıza çıkan aşağıdaki manzara o kadar iç açıcı değil. Son bir ay içinde çocuğunuzla aşağıdakilerden hangilerini yaptınız 0-10 yaş için? Birlikte televizyon izledik. 78,5 21,5 Sohbet ettik. 73,8 26,2 Üzüldüğü ve sevindiği konularla ilgili konuştuk. 59,9 40,1 Birlikte geçireceğimiz zamana ilişkin planlamalar yaptık. 50,8, 49,2 Masal hikaye anlattım. 50,0, 50,0 El becerilerine dayanan etkinlikler yaptık. 48,5, 51,5 Evcilik, doktorculuk, komşuluculuk gibi kurmaca oyunlar oynadık. 42,9, 57,1 Birlikte kitap okuduk. 39,3, 60,7 Bilgisayar oyunu oynadık. 37,2, 62,8 Dama, satranç, kızma birader gibi zeka oyunları oynadık. 32,7, 67,3 İlk okuduğum evet, ikinci okuduğum hayır puanı. Verileri tek tek incelediğimizde görüyoruz ki Türkiye'deki babalar evde çocuklarıyla en çok televizyon izleyerek vakit geçiriyor. Bu oran genelde %79'u buluyor ama 4-10 yaş çocuklar için %86'ya ulaşıyor. Çocuğuyla birlikte kurmaca oyunlar oynayan babaların oranı ise yalnızca %43. Babalarla yapılan bu araştırma verileri içinde beni en çok kaygılandıran sonuçlardan biri, babaların yalnızca yarısının çocuğuna masal ya da hikaye anlatıyor olması. Çocuğuyla birlikte kitap okuyanların oranı ise %39. Zaten araştırmadaki bir diğer veri de kitap meselesini ortaya koyuyor. Çocuğuna hiç kitap okumayan ya da nadiren okuyanların oranı %46. Yani Türkiye'deki babaların neredeyse yarısı çocuğuna hiç kitap okumamış. Hal böyle olunca da ortaya oldukça sıkıntılı bir manzara çıkıyor. Çocuklar babalarıyla oldukları ortamlarda televizyon bağımlısı, kitapsız, masalsız, hayalsiz bir şekilde yetişiyorlar. Babalar resimde yok. Raporun tamamını burada tek tek anlatmama gerek yok. Veriler gayet net. Babalar ebeveynlik resminde yok. Çocukların yetiştirilme işi özellikle erken yaşlarda tamamen annelere terk edilmiş durumda. Ergenlik ve sonraki yıllarda aile resmine babaların girdiklerini görüyoruz. Ama o konuda da üstünde durmamız gereken birkaç nokta var. İlk önce şunu unutmayalım. Erken yaşlarda temeli sağlam atılmayan her ilişki sonradan sağlıklı bir şekilde gelişemiyor. Okul öncesi dönemden başlayarak çocuğuyla güvene dayalı bir ilişki, sağlıklı bir diyalog kuramamış bir babanın sonraki yıllarda pat diye bu eksiği kapatması oldukça zor oluyor. O nedenle benim bu kitabı okuyan babalara özel bir çağrım var. Yukarıdaki verileri değiştirmek bizim elimizde. Biliyorum bizler babalarımızdan çocuk yetiştirme konusunda çok şey öğrenemedik. Önümüzde etkin babalık yapmış, çocuğuyla daha doğuştan ilgilenen, onun altını değiştiren, yemeğini hazırlayan, anne olmadan çocuğuyla birkaç saat değil, birkaç gün geçiren baba rol modelleri çok az. O nedenle hepimize çok iş düşüyor. Bu aile albümünü değiştirmek, orada babalara yer açmak mümkün. Hayat hızla değişiyor, her anlamda değişiyor. Bu değişim içinde cinsiyet rollerinin de değişmesi gerekiyor. Yaşadığımız bu hızlı dönüşüm çağında çocuk bakımı artık sadece anneden beklenen bir uğraş olarak kalamaz. Bunun da değişmesi, babaların da anneler kadar ebeveynlik sürecine katılması gerekiyor. Katılmak derken öyle ben para kazanayım, annesi çocuğa baksın demekle olacak bir görev paylaşımından söz etmediğim umarım açıktır. Çünkü bu çağda çocuk yetiştirme annelerin tek başlarına üstesinden geleceği bir uğraş değil. Hele söz konusu olan çalışan anneler ise bu söylediğim çok daha önemli. Ev işlerinden çocuk yetiştirmeye tüm uğraşların anne baba arasında dengeli ve eşit dağıtılmadığı her aile fotoğrafı bu çağda eski bir fotoğraf olarak kalmaya mahkumdur. Eşit derken yemeği anne yapsın, salatayı baba yapsın, göstermelik eşitliğinden de bahsetmiyorum. Gerçek manada evdeki işlerin çocuk yetiştirme sorumluluklarının eşler arasında dengeli bir şekilde dağıtılmasından söz ediyorum. Çamaşır bulaşık yıkayan, yemek yapan baba modeli bizde çok yeni ama bunun artması bizlerin elinde. Bizim gibi geleneksel olarak ataerkil bir kültürde bu söylediğimin zor olduğunun farkındayım. Ancak burada bir tercih değil bir zorunluluktan söz ediyorum. Çünkü kendi hayatımdan da biliyorum. Dedemden babama, babamdan bana ve benden benim oğluma en büyük değişimi gözlediğim alan cinsiyet rollerine yaklaşım oldu. Dedem bir kere babamın elinden tutmamış, babam dedemin yanında kucağına kendi çocuğunu alıp sevememiş. Ama bu böyle diye ben de öyle olmak zorunda değilim. Hayat değişiyor, bizim de değişmemiz gerekiyor. Bu değişime kendimiz için olmasa da çocuklarımız için ayak uydurmak zorundayız. Sonuçta biz de onların rol modelleriyiz. Çünkü çocuklar evde anne ve babadan gördükleriyle büyüyor. Özellikle kültürel olan cinsiyet rollerini çocuklar anne babalarından görerek öğreniyorlar. Evde anne ve baba olarak yaptığımız her şey onların dünyasına belli bir yaştan sonra kadın ve erkek cinsiyet rolleri olarak kodlanıyor. Bu anlamda anne baba olarak çocuklarımıza iyi birer rol modeli sunmak onların gelişimine yaptığımız en önemli katkılardan biri. Eğer evde cinsiyetçi bir iş bölümü varsa çocuk da ona göre cinsiyetçi bir kimlik geliştirecek. Eğer evde dengeli bir iş bölümü varsa çocuklarımız da kendi kimliklerini daha dengeli bir şekilde kuracak. Çünkü öğretmenin en etkili yolu bu, rol model olmak. Babalara bu anlamda çok iş düşüyor. İster kızınız olsun ister oğlunuz, eğer onların kendilerine güvenen, hakkını koruyan ve başkalarının hakkını gözeten birer birey olmasını istiyorsanız, ilk yapmanız gereken evde bu değerleri eşinizle birlikte hayata geçirmek. O nedenle ben ne zaman çocuk yetiştirmeyle ilgili bir şey söylersem, anneler kadar babalara da seslenmeye özen gösteriyorum. Biliyorum ki bu alanda kat edecek çok yolumuz var. Nitekim veriler de bu kaygımı doğruluyor. Ama değiştirecek gücümüz de var. Bize bizden başka engel yok bu konuda.
5. ayrımın sonu. Sayfa 69.